Ayrım 12. 138. sayfa. Kulübeye ulaşmaları uzun sürmedi. Vadiye hakim bir çıkıntının üzerindeki geniş ve sağlam görünüşlü kulübe taştan ve tahtadan yapılmış, çatısı da kayağın taşla örtülmüştü. Anton kapıyı gıcırdatarak açıp içeriye girdi. Kulübe uzunca bir zamandır kullanılmamış görünüyor, insanın için tuhaf ediyordu. Kulübe kış boyunca pek kullanılmamış, dedi Anton. İlkbaharın sonundan kış başlangıcına kadar gelip ilgilenen bir bakıcı var ama yılın diğer aylarında neredeyse hiç kimse uğramaz. Jennifer'a çevreyi gösterdi. Başlarının üzerinde kalın kalaslar uzanıyor. Ranzalı iki yatak odasının dışında basitçe bir mutfak görülüyordu. Duvarlardan birinin dibinde kışlık odun istiflenmiş, öteki duvarlara da geyik boynuzları asılmıştı. Kalasların bazılarının üzerinde ziyaretçilerin kazıdığı isimler, tarihler görülüyordu. İşte, hepsi bu kadar, başka bir şey yok, dedi Anton dışarı çıkıp kapıyı kapatırken. Jennifer, vadinin derinliklerinde küçücük bir köy gördü. Burası neresi? Sana sözünü ettiğim San Domenico köyü. Dürbününü alabilir miyim? Tabii. Jennifer, dürbünü İtalya'dan çok İsviçre'yi andıran bir dizi Alp tipi eve ayarladı. Sonra daha uzakta bir yamaçtaki kayalıklara sağlamca kenetlenerek derin uçurumun üzerine asılmış gibi duran kiremitli ve duvarlı birkaç bina gördü. Binaları Anton'a gösterdi. Bunlar da ne? Tarihi dikenli taç manastırı. En azından 200 yıldır orada. Dağın yamacına tünemiş haliyle çok etkileyici. Alplerde uzun bir manastır ve kadın çilehanesi geleneği vardır. Sadece bu bölgede 12 tanesine rastlarsın. Gözden uzak oldukları için şimdi göremiyoruz tabii. Kendilerini dine vermek isteyenlere çekici geliyor. Manastır hala kullanılıyor mu? Anton başını salladı. Bey Katolik tarikatına ait ama sayıları çok azaldığından manastıra gereken izini gösteremiyorlar. Yazık. Çilehanenin çok güzel olduğunu ve sığınak görevi de yaptığını duymuştum. Hava gerçekten kötülendiğinde dağcılar oraya sığınır. Manastırı nasıl görürüm? Sınırı geçtikten sonra ana yoldan itibaren işaretler vardır. Ya ama orayı neden görmek isteyesin ki? Bir nedeni yok. Sadece ne kadar ilginç olduğunu düşünüyorum da. Jennifer manastıra baktı. Nedenini bilmeden sırtının garip bir şekilde ürperdiğini hissettim. O sırada Anton'un saatine baktığını gördüm. Artık dönmek zamanımız gerçekten geldi. Greta Otel de beni bekliyordu. Arabanın içinde dağ yolundan inerlerken Anton, hiç varmamaktansa geç kalmak daha iyidir, dedi. Onun için dikkatli ol. Yolun bu kısmı çok kaygan. Jennifer direksiyonda alabildiğine dikkatliydi ama birden yolun aniden altından kayar gibi olduğunu hissedince frene bastı. Hiçbir şey değişmedi. Soğuk soğuk terlediğini hissetti. Frenleri bir daha abandı. Bu kez daha da güçlü ama ayağının altındaki pedal boşa basıyordu. Cip bayırdan aşağı hızlanarak inerken dehşete kapıldı. Tanrım! Anton, ne oldu? Diye sordu. Çok hızlandın. Frenler, Jennifer, frene bas. Basıyorum. İşe yaramıyor. Scheiße! Dipnot. Almanca bok. Bir daha dene. Jennifer bütün gücüyle pedalı pompalayarak bir daha denedi ama arabanın hızında bir değişiklik olmadı. Vites küçültünce cip bir an için yavaşlar gibi olduysa da ardından tekrar hızlandı. Arabayı kontrol etmek gittikçe güçleşiyor. Uçurumdan aşağı uçmamak için büyük beceri göstermesi gerekiyordu. Cip iyice hızlanıp her geçen saniye denetimden daha da çıktıkça genç kızın yüreği hızlı hızlı çarpmaya başladı. Gözlerini yoldan ayırmıyordu. Yolla bütünleşmiş gibiydi. El frenine çek, diye bağırdı Anton. Anton eğilip el frenine atıldı ama yine de değişen bir şey olmadı. Jennifer arabayı birinci vitese takınca Toyota olduğu yerde tökezler gibi olup yavaşladı. Ne var ki genç kadın önlerine çıkan keskin dönemeci yüzlerce metre aşağıya inen kayalıklı yarı son anda gördü. Kalbi yerinden fırlayacak gibiydi. Aman tanrım. Anton da önlerindekini görmüş olmalıydı ki elleriyle gözlerini kapatıp bağırdı. Mein Gott! Dipnot. Almanca tanrım. Jennifer direksiyonu sağa doğru kırdı. Çip kontrolden çıkıp uçuruma doğru kaymaya başladı. Jennifer hemen önündeki yamacı görünce ölüme mahkum olduğunu kesinlikle anladı. Son anda Anton şoktan kurtulmayı başarıp direksiyonu genç kızın elinden kurtararak arabanın kaymasını durdurmaya çalıştı ama gayreti boşunaydı. Çip hala çamurun üzerinden uçuruma doğru kayıyordu. Öleceğim diye düşündü Jennifer. Uçurumun kenarına varmalarına ramak kalmışken nereden çıktığı bilinmez mavi bir Nissan dört çeker kör denemecinin ardından yavaşça beliriverdi. İki arabanın çarpışmasından kulakları sağır edici bir metal sesi çıktı. Toyota yarın kenarının 2 metre berisinde yavaşlayıp durdu. Jennifer emniyet kemerine rağmen darbenin şiddetiyle kafasını arabanın tavanına çarptı. Çip sarsararak dururken Anton soluğunu boşalttı. Gott im Himmel! Şoktan yüzü bembeyazdı ama yarası falan yoktu. Jennifer bir süre daha konuşamaz, hareket edemez halde olduğu yerde kaldı. Sonra yavaşça kemerini çözüp sendeleyerek arabadan indi. Uçurma doğru bakınca aşağı doğru ürkütücü bir boşluk görüp gözleri karardı. Uçurumun kenarına sadece 2 metre kala durmuşlar, kazanın sayesinde kurtulmuşlardı. Birden başının döndüğünü hissetti. Arkasına baktığında da kaportası yamulmuş, Nissan'dan inmeye çalışan öteki sürücüyü gördü. Siz iyi misiniz? Adam Amerikan aksanıyla konuşuyordu. Sağlam yapılı, yakışıklı, ellerini de gösteren... Üzerinde öne açık bir parka, beyaz bir tişört ve blue jean, ayaklarında da süet çöl çizmeleri vardı. Genç kadının yanına yaklaştı. Siz iyi misiniz diye sordum. Size iyi misiniz diye sordum. Jennifer gözlerini kırpıştırdı. Cevap vermeye kalkıştı ama kelimeler ağzından çıkmadı. Hala şokun etkisinde olduğunu düşündü. Başını vurması tahmininden de fazla hasar vermiş olmalıydı. Çünkü birden adamın yüzü bulanıklaşmaya başladı. Çevreyi bir sis kaplarken bayıldı. Kendine geldiğinde Anton'u göremedi. Adam yanına diz çökmüş, ıslak mendiliyle alnını siliyor. Bir yandan da yanaklarını hafifçe tokatlıyordu. Uyan artık, kendini nasıl hissediyordun? Jennifer gözlerini kırpıştırırken başının tepesinde bir zonklama hissetti. Bilmem. Bir bakayım. Adam eliyle genç kadının yüzünü tuttu. Göz kapaklarını kaldırıp gözlerinin içine baktı. Ardından da nabzını saydı. Sonra parmaklarını kaldırdı. Kaç parmak görüyorsun? 3. Güzel. Şimdi uzan ve sakın kıpırdama. Önce gidip Toyota'yı inceledi. Ardından da kendi arabasına yürüdü. Nissan'ın tamponu bel vermiş. Çamurluklardan birisi de ön tekerleğe dayanmıştı. Benim arabanın hali de kötü ama seninki hurdaya dönmüş. Anton nerede? Arkadaşım mı? Doktor çağırmak için koşarak aşağıya gitti. Çok endişeli görünüyordu ama bana kalırsa senin pek bir şeyin yok. Sadece ufak bir sarsıntı geçirdin. Başın üzerinde de deve hörgücü gibi bir yumruğu var. Ne? Ne oldu? Adam başıyla uçurumun kenarına gösterdi. Sana çarptım. Olanı biteni bu. Duruma bakılırsa şansım varmış da çarptım. Arkadaşın Amerikalı olduğunu söyledi. Doğru mu? Doğru. Yokuştan aşağı sanki peşinde bir süvari alayı varmış gibi geliyordu. Neydi sizin derdiniz? İntihar etmek mi istiyordunuz? Frenlerim tutmadı. Arkadaşın da öyle demişti. Adam kaşlarını çattı. Toyota'nın yanına varıp freni birkaç kez pompaladıktan sonra arabanın altına yattı. Birkaç dakika sonra ellerini silerek yeniden göründü. Eğer fikrimi soracak olursan o frenlerle oynanmış. Jennifer doğrulup oturdu. Başı zonkluyordu. Ne demek istiyorsunuz? Hidrolik hortumları gevşetilmiş. Sen ayağını pedala her bastığında fren hidroliği sızıp gitmiş. Hiçbir şey anlamıyorum. O hortumların kendiliğinden gevşemesi neredeyse imkansız. Eğer araba eski olsaydı tamam gevşeyebilirlerdi. Oysa bu cip yepyeni. Bana sanki biri bunu kasten yapmış gibi geliyor. Jennifer duyduklarını iyice anlamaya çalıştı. Yine de adamın söylediklerine inanamıyordu. İyi ama neden? Ben nereden bileyim? Neyse, bunu daha sonra düşünürsün. Biraz daha iyisin, öyle değil mi? Evet. Sence arkadaşın nereye gitti? Bilmiyorum, belki Simplon'a dönmüştür. Orada kalıyordum. Berghof Oteli'nde. Adam kaşlarını çattı. Şaşırmış görünüyordu. Ben de birazdan oraya gidecektim. Bana kalırsa arkadaşını bekleyerek zaman harcamadan seni otele götürürsek daha iyi olur. Biraz şansımız varsa bu bebeği hareket ettirebiliriz. Nisa'nın arkasına doğru yürüdü. Birazdan elinde sağlam görünüşlü bir direksiyon kilidiyle geri geldi. Kilidin sapını çamurluğun altına yerleştirdi. Bir ayağını lastiğe dayayıp kilide asıldı. Güçlü kuvvetli birine benziyordu. Jennifer, adamın adalelerinin şiştiğini görebiliyordu. Yamulmuş çamurluk hareket etmemekle direnir gibiydi ama adam bütün gücüyle kanırtınca tekerleği eğilip bükülmüş çamurluktan kurtarmayı başardı. Tamam, bir deneyelim. Adam arabasının içine girdi. Nisan ilk denemede çalıştı. Arabayı vitese taktı ve büyük bir dikkatle uçurumdan uzaklaştı. Sonra el frenini çekip otomobilden indi. İşimize yarayacak gibi. Aşağıya inerken arkadaşın Anton'a da yetişiriz. Ayağa kalkabilecek misin? Sanırım. Ayağa kalkmasına ve birkaç adım atmasına yardım etti. Kırık yok gibi. İyiyim, iyiyim. Jennifer'ın başı hala zonkluyordu ama baş dönmesi kaybolmuştu. Birden adama hiç adını sormadığını, hatta teşekkür bile etmediğini hatırladı. Tuhaf geliyordu ama kaza hayatını kurtarmıştı. Size teşekkür edemedim bir türlü. Tam o zamanda patikadan yukarı geliyor olmasaydınız Anton ve ben ölmüştük. Elini uzattı. Adım Jennifer March. Genç kadının adını duyduğu anda adamın gözleri kısıldı. Elini de uzatmadım. Eğilip direksiyon kilidini yerden alır ve arabanın içine atarken öfkeli görünüyordu. Kim olduğunu biliyorum. Paul March'ın kızısın. Şimdi seni buradan çıkaralım. Bence sonra konuşacak çok şeyimiz olacak. Jennifer tümüyle şaşırmıştı. Peki ama siz kimsiniz? Adım Frank McCall. Chuck McCall oğlumdu. Jennifer'ın adamın adını tam anlaması yine de biraz sürdü. Furka geçidinde ölen dağcının babası. Oğlum ölmedi. Öldürüldü. Stil bitti. Dipnot. Hareketsiz lütfen. Jennifer'ın yüzü allak bullaktı. Kafasının şişliği acı veriyordu. Otel odasındaki yatağında oturmuş, köy doktoru kafasının pansumanını tamamlayıp üzerine plaster yapıştırırken Greta da onları seyrediyordu. Greta doktorun hızlı bir Almancayla söylediklerini çevirdi. Gerçekten de bir röntgen çektirmen gerektiğini söylüyor. Dikişe ihtiyacın yokmuş ama epey kötüce bir şiş diyor. Jennifer kafasını sallayınca doktor bir kez daha "Still bitte!" demek zorunda kaldı. Greta'dan doktora iyi olduğunu söylemesini istedi. Başı hala ağrıyordu ama o göz kararması kalmamıştı. Genç kadın otele varır varmaz Anton köyün hastanesine telefon ederken Greta da onu odasına çıkarmıştı. Greta doktorun söylediklerini yeniden tercüme etti. Yine çift görmeye başlar ya da başının ağrısının arttığını hissedersen hemen onu çağırmak gerekirmiş diyor. Greta başını salladı. Zavallı Anton hala şoku atlatamadı ama önemli olanı her ikinizin de hayatta kalması. Bana kalırsa ikinizin de şimdi biraz dinlenmeniz gerek. Daha iyi olur değil mi? Jennifer kabul etti. Ne var ki Greta ile doktorun gitmesinden 10 dakika sonra yatakta yatmaktan sıkılmıştı. Ayağa kalkıp üzerine bir kazak aldı. Bara inerken kendisini hala biraz sarsılmış hissediyordu. Bar boş görünüyordu. Ne Greta ne de Anton ortalıkta değildi. Ama o sırada barın öbür ucunda önünde bir şişe viski ile oturan McCall'u gördü. Adam dönüp "Daha iyisin ya?" diye sordu. "Biraz daha iyiyim." Jennifer geniş pencerenin ötesinde dağlardan yoğun bir sisin indiğini gördü. "Anton nerede?" Frenlerin durumunu anlattığımda bir hayli endişeye kapıldı. Onun için polis karakoluna gitti. Bana kalırsa birazdan gelip sana birkaç soru soracaklardır. Viski kadehine uzandı. Bir içki ister misin? İstermiş gibi duruyorsun da. Teşekkürler. McCall barın arkasına geçip bir kadeh aldı. İçine birkaç buz atıp üzerine viski koydu. Jennifer, oğlunuzun başına gelenlere gerçekten çok üzüldüm dedi. Aklına söylenecek başka bir şey gelmiyordu. McCall'ın yüzünün üzüntüyle kasıldığını gördü. Hiç kolay değil dedi McCall. Chuck tek çocuğumdu. Çok, çok üzgünüm diye tekrarladı Jennifer. Sözlerinin adımı teselliden uzak olacağını biliyordu. Beni nasıl tanıdığınızı sorabilir miyim? McCall'ın sesi birden sertleşti. Çünkü her şeyi öğrenmekte kararlıyım da ondan. Daha fazla ayrıntıya girmediğini görünce Jennifer sordu. Oğlunuzun öldürüldüğünden nasıl bu kadar eminsiniz? McCall kadehini tezgahın üzerine baktı. Ölmeden önceki akşam Chuck New York'a bana telefon etti. Zürich Express gazetesinden Emil Hartz adlı bir muhabirin onunla Furka geçidinde bulduğu ceset hakkında bir röportaj yapmak istediğinden bahsetti. İsviçre polisi de beni arayıp da oğlumun Furka geçidinde öldüğünü haber verince ben de Zürih'teki gazeteciye telefon edip muhabirle konuşmak istediğimi söyledim. Bir bakalım ne dediler? O gazetede Emil Hartz adlı bir muhabir yokmuş. Ne o gazetede ne de aradığım diğer Zürih gazetelerinde. İşte o zaman ilk uçağa atlayıp buraya geldim. Oğlunuz muhabirin adı konusunda yanılmış olamaz mı? McCall kafasını salladı. Onu başka bir muhabirin aramış olup olamayacağını da sordum. Hiç kimse Chuck'a telefon etmemiş. Kaldı ki Hartz denen o adam Chuck'a röportaj karşılığında bir ücret ödemeyi de önermişti. Gazeteden kesinlikle böyle bir röportaj karşılığında ücret ödemediklerini söylediler. Jennifer'ın yüzü soldu. Bütün bunları İsviçre polisine anlattınız mı? Tabii. Fazla işe yaramadı ya. Aslına bakarsan çarpıştığımızda Chuck'ın cesedi bulduğu buzula gidiyordum. Oğlumun ölümünü bizzat kendim araştıracağım. Niçin böyle bir şey yapasınız ki? Çünkü benim işim bu. Özel dedektiflik yapıyorum. Üstelik İsviçre polisinin Chuck'ın ölümünün ardındaki esrarı aydınlatacaklarından kuşku duymama neden olan etkenler de var. Ne gibi? Birincisi öldürüldüğüne inanmaları için tek bir ipucu, tek bir belirti bile bulamadılar. Çevrede tanık yokken birini dağdan aşağı yuvarlarsan neredeyse kusursuz bir cinayet işlemiş olursun. Polis Hartz denen bu adamın varlığından bile emin olmadıklarını kabul etmek zorunda kaldı. Bu konuda ellerinde benim anlattıklarımdan başka bir bilgi yok. Oysa ben Chuck'la telefonda konuştum ve asıl adı ne olursa olsun o Hartz'ın varlığını biliyorum. Burada sorulması gereken soru oğlumun neden öldürüldüğü. Bence bunun Chuck'ın babanın cesedini bulmasıyla bir ilgisi var. Anlayamıyorum. McCall gözlerini genç kadınınkile dikti. Ben de. Sadece içgüdümle bu işin arkasında karanlık bir şeyler döndüğünü hissediyorum. Diyelim. Onun için belki de sen bana bir şeyler anlatabilirsin diye düşündüm. Jennifer'ın yüzü kızardı. Yoksa benim bu işe karıştığımı mı ima ediyorsunuz? Daha fazla ayrıntı bilmeden ben böyle bir şey söyleyemem. Ama Chuck'ın öldürülmesi için daha da bir ceset bulmuş olmasından başka bir neden göremiyorum. Jennifer kadehini öfkeyle bar tezgahına bıraktı. Şimdi de kendimi zanlı gibi hissetmemi istiyorsunuz. Oğlunuzun başına gelenlere üzüldüm. Gerçekten üzüldüm ama bu konuda sizin bildiğinizden fazlasını bilmiyorum ki. Ve şimdi eğer sizde bir sakıncası yoksa cipimle ilgilenmem gerek. Dönüp gitmeye davranırken McCall uzanıp kolunu tuttu. 10 yıldır özel dedektiflik yapıyorum. Ondan önce de polistim. İnsan pis koku almayı zamanla öğreniyor. Ve eğer fikrimi sorarsan bütün bu iş bir inek ağlından da pis kokuyor. Önce babanın cesedi bulunuyor, ardından Chuck ölüyor. Şimdi de kim bilir belki de seni öldürmek istiyorlar. Bana söyleyeceğin hiçbir şey yok mu? Jennifer kıpkırmızı oldu. Lütfen kolumu bırakın. Canımı acıtıyorsunuz. Size bildiğim her şeyi anlattım. Eğer bir kanıt arıyorsanız, oğlunuz öldüğünde New York'taydım. McCall genç kadının kolunu bıraktı. Sesi birden yumuşayıverdi. Öyleyse ben senden bir iyilik istesem. Ne iyiliği? Karabinilere sordum. Babanın cesedini görmek istediğini söylediler. Ne olacak? Seninle birlikte gelmek istiyorum. Chuck'ın o buzulda ne gördüğünü öğrenmek istiyorum. Özür dilerim ama bu kişisel bir konu. McCall gözlerini Jennifer'a dikti. O gözlerde genç kadının bütün yaşamı boyunca görmediği kadar tuhaf bir bakış vardı. Benim için de kişisel. Öyleyse İtalyan polisine bizzat başvurun. İyi günler Bay McCall. Mark yolunu kaybetmişti. Çaresizlik içinde 3 ayrı dağ yoluna tırmanmış, her birinde de kendini bir çıkmazın dibinde bulmuştu. Telsizden Grimes'la temas kurmaya çalıştığında ağır statik parazitten başka bir şey duymuyordu. Cep telefonu da işe yaramadı. Kelsey'i telefon etmek istediği zaman servis tümüyle ölü gibiydi. Bunlar da yetmiyormuş gibi sis inmiş ve yağmur çizelemeye başlamıştı. Yeni bir taşlı dağ yolunun ortalarında bir yerde bir dönemici döndüğünde birden Jennifer'ın beyaz Toyota'sıyla burun buruna geldi. Arabasını kenara çekip indi. Kalbi gümbürdeyerek Toyota'ya doğru yürüdü. Cip uçurumun tehlikeli olacak kadar yakınında duruyordu ama Jennifer'dan eser yoktu. Sanki bir kaza olmuşa benziyordu. Cip'in şasisi epeyce hasar görmüştü. Kaportasında da beyaz boya sıyrıkları görülüyordu. Kapıları açmaya çalıştı ama hepsi kilitliydi. Burada neler olmuş? Jennifer nerede? Arabayı incelerken Toyota'nın altındaki kahverengi sıvı birikintisi dikkatini çekti. Cip'in altına yatınca hidrolik hortumlarından birinin gevşetildiğini, sıvının da somunların arasından sızıp aktığını anladı. Sızıntının kazanın darbesinden kaynaklandığını düşündü. Patikadan bir otomobilin tırmandığını duyunca ayaklandı. Ardından da dönemeçten çıkıp duran polis Volkswagen'ini gördü. Arabadan iri yarı bir İsviçre polisi indi. Mark'ın Opel'ine bakıp kaşlarını kaldırdı. Veya Zinzi. Dipnot. Siz kimsiniz? Özür dilerim ama Almanca bilmiyorum. İngiliz misiniz? Amerikalıyım. Ben Çavuş Klausen. Burada ne arıyorsunuz? Burada bu terk edilmiş çipi görünce bir kaza olduğunu anladım ve belki yardım edebilirim diye durdum. Burada ne olduğunu biliyor musunuz? Çavuş kafasını kaşıdı. Bir kaza olduğu doğru. Kıl payı kurtulan bir Amerikalı hanım. Arabasına başka bir otomobil çarpmış. Çarptığı için de talihliymiş, yoksa uçurumun dibini boğulacaktı. Cipi kaput olmuş. Mark fazla meraklanmış görünmemeye çalıştı. Amerikalı iyi mi? Çavuş omuz dildi. Öteki arabanın şoförü kadını Simplon'a götürmüş. Birkaç çürüğü morlu var ama onun dışında iyidir sanırım. Siz turist misiniz? Evet. Mark, Jennifer'ın sağ salim kurtulduğunu duyunca rahatlamıştı. Sizin yerinizde olsam dağa tırmanmaya kalkışmazdım. Fırtınadan sonra yollar tehlikeli olur. Üstelik bu sis ve yağmur da daha kötüleyecek gibi görülüyor. Teşekkürler, tavsiyenize uyacağım. Mark, Opel'e doğru yürürken çavuşun dizlerinin üzerine çöküp cipin altına baktığını gördü. Genellikle bir güvenlik görevlisinin kaza yerinde yapması gereken ilk şey hasarı belirleyip ölçüm yapmaktır. Oysa çavuş Toyota'nın altıyla daha fazla ilgili görünüyordu. Mark meraklanıp geri döndü. Yardıma ihtiyacınız var mı? Arabalardan biraz anlarım da. Çavuş gözlerini kaldırdı. Siz Amerikalılar her şeyden biraz anlarsınız. Sadece yardım etmek istemiştim. Mark yerdeki fren hidroliği birikintisini işaret etti. Buraya dikkat ederseniz iyi olur. Biraz hidrolik sızmış da. Çavuş yüzünü buruşturdu. Tamirci misiniz? Hayır ama motordan anlarım. Bu sızıntının nedeni de hidrolik hortumunun gevşemiş olması. Çavuş bir an düşündü. Köydeki tamircinin bir göz atmasını isteyeceğim ama sizce bu hortumla oynanmış olabilir mi? Oynanmış mı? Anlaşılan Amerikalı hanımla çarpışan adam hidrolik hortumunun belki de bilerek gevşetildiği kanısındaymış. Mark kaşlarını çattı. Sonra yeniden cipin altına yatıp hortumu inceledi. Ellerini birbirine vurup arabanın altından çıktı. Kesin olarak bir şey söyleyemem. Bana kalırsa bir uzmanın görmesi daha iyi olur. Doğruyu söylüyordu. Hortumun somunu zamanla gevşeyebilirdi ama cip oldukça yeni görünüyordu. Öte yandan dağ yolu da çukurlarla, keskin kayalarla kaplıydı. Hortum aşırı sarsıntından ya da kazanın darbesinden gevşemiş olabilirdi. Ama çavuşun hortumu bilerek gevşetilmiş olabileceğini söylemesi Mark'ın neredeyse paniğe kapılmasına sebep olacaktı. Jennifer'ın beyaz Toyota'sının üzerindeki mavi boya izlerine baktı. Öteki adam nasıl bir araba kullanıyormuş? Nissan marka bir cip. Neden sordunuz? Mark omuz sikti. Öylesine sordum. Çavuşun ona kuşkulu gözlerle baktığını görünce gitme zamanının geldiğine karar verdi. Başka bir şey söylemesine fırsat vermeden Opel'e doğru yürüdü. Arabaya binip yokuş aşağı inmeye koyuldu. Jennifer yatak odasının penceresinin önünde Alplere inen yoğun sisi ve çiseleyen yağmuru seyrediyordu. McCall'un frenlerle oynanmış olduğu ile ilgili sözlerinden rahatsız olmuştu. Kim böyle bir şey yapar ki, hem neden? Ürperdi. Nedendir bilinmez, köye kadar peşinden gelen koyu renk camlı Opel'i, içindeki her kimse onun tarafından izlendiği duygusunu hatırladı. Belki de McCall haklıydı. Belki de birisi gerçekten onu öldürmek istemişti. İyi ama neden? Hiç mantıklı bir açıklaması yoktu. Yeniden McCall'u düşündü. Oğlunu kaybettikten sonra korkunç bir üzüntü çektiğini tahmin edebiliyordu. Annesi öldüğünde kendi hissettiklerini hatırladı. Önce inanmazlık, ardından öfke, peşinden de yakıcı bir intikam arzusu. Adamın duygularını anlayışla karşılamasına rağmen yine de McCall'un ona sanki kuşkulu biriymiş gibi davranmasına sinirlenmişti. Birden pişmanlığı üstün geldi. Seni Allah'ın cezası McCall. Yeniden bara indiğinde adamın pencerenin önünde durmuş, dağlara bakar ve sigara tüttürür buldu. Dönüp baktığında gözleri ıslaktı. Yine ne istiyorsun? Yumuşak bir sesle sordu. İyi misin? Diye sordu. McCall başını salladı. Sesi daha dostçaydı. Sana belki de fazla sert davrandım. Özür dilerim. Ama cevap bulmakta sabırsızlanıyorum işte. Bir de soruşturmanın ilk kuralını uygulamayı biraz abarttım galiba. Neymiş o kural? Herkesten kuşkulanmak. Hedefin kilometrelerce uzağındasınız ama çakı ve nasıl dağlara tırmanmak için yaşadığını düşünüyordum. New York'ta bir bilgisayar şirketinde çalışıyordu ama daha çocukluğundan beri açık havada olmaya bayılırdı. Birlikte dağlara yürür, tepelere tırmanırdık. Ama o hep İsviçre'ye tutkundu. Burasının her dağcının düşü olduğunu söyler dururdu. Gerçekten çok üzgünüm. Jennifer adamın yanına yaklaştı. Bir sigara verir misin? Sigara içmiyorum ama bu sabah olanlardan sonra galiba başlayacağım. O kadar mı korktun? Galiba hala titriyorum. Bir sigara uzanıp aldım. Teşekkür ederim McCall. Bana Frank de. Zaten bu İsviçre'nin resmiyeti yeter. Benim kim olduğumu nasıl öğrendiğinizi söylemeyecek misin? Kolay. İsviçre'lilerden bir şey koparamayınca Roma'daki Carabiniere Genel Komutanlığındaki bir arkadaşımı aradım. Bana soruşturma hakkında bilgi verdi ya da en azından kendi bildiklerini anlattı. Bu arada da babanın cesedini resmen teşhis edeceğinden bahsetti. Birisinin frenlerle oynamış olabileceğini söylerken gerçekten ciddi miydin? Görebildiklerimden bunun mümkün olduğu kanısındayım ama bunu kanıtlamak oldukça güç olacak. Yine de o taşlı yollardaki bütün sarsıntıdan sonra hortum kendi kendine de gevşemiş olabilir. Jennifer sırtındaki buz gibi teri bir kez daha hissetti. Hiçbir şey anlamıyorum. Öyleyse her ikimizin de cevaplandırılmayı bekleyen bir sürü sorusu olduğunu düşünüyorum. Belki paralıyor başlangıcıdır ama dün bir arabanın beni izlediğinden eminim. Opel'i anlattım. Plakasını görebildin mi? Bakmak aklıma gelmedi. McCall omuz dikti. Belki de sana öyle gelmiştir. Ama eğer o arabayı bir daha görürsen plakasını alıp polise vermenin bir zararı olmaz. Jennifer tereddütlüydü. Eğer hala aynı fikirdeysen ve senin için önemliyse babamın cesedini teşhis ederken benimle gelebilirsin. Bu karar değişikliğinin sebebi ne? Bu sabah olanlardan sonra sana borçlu olduğumu düşünüyorum. İtalyanların itiraz edeceğini sanmam. Senin cipin Torino'ya kadar olan yolu çıkarabilir mi?
Bırak da onu ben düşüneyim.
Dosyayla ilgili dedektife telefon eder, durumu anlatmaya çalışırım. Ardından da otomobil kiralama şirketini arayıp kazayı anlatmam gerekecek. Jennifer dönüp gitmeye hazırlanırken McCall, babanın Wasserhorn'un tepesinde ne aradığını sormamda bir sakınca var mı? Dedi. Gerçekten bilmiyorum. Dedektif dostum uzunca bir süre önce öldüğünü söyledi. Babam 2 yıl önce kayboldu. Ondan sonra onu bir daha ne görebildim ne de ondan bir haber alabildim. Senin için epeyce güç olmalı. Üzüntüyü anlatmak kolay değildi ama şimdi en azından bir defterin kapandığını biliyorum. Jennifer sigarasını tabloya bastırdı. Yine de teşhis işlemine pek heveslenmiyorum. Mark arabasını Berghof Oteli'nin önünde durdurdu. Otelin otoparkında mavi Nissan'dan bir iz göremeyince bundan sonra ne yapacağını düşünmeye başladı. Jennifer'ı izlemenin sıkıntısından yorulmuştu artık. Üstelik kazayı gördükten sonra da bütün bu maskaralara bir son vermenin zamanı gelip gelmediğini ciddiyetle düşünmeye başlamıştı. Kelsa'nın da dediği gibi ya biri onu öldürmeye çalışmışsa, Jennifer'ın hayatı tehlikedeyse, peki Kelsa ile adamları hangi cehennemdeydi? Telsizi yeniden denediyse de yine parazitten başka bir şey duymadı. Cep telefonu da hizmet vermiyordu. Jennifer'a gerçeği anlatmaya, sonuçlarını sonra düşünmeye karar verdi. Otelin içine koşarcasına daldığında resepsiyonun arkasında bir genç kadın gördü. Jennifer March'ı arıyorum, burada kalıyor. Frau March yarım saat önce gitti. Kadın kaşlarını çattı. Aksanınızdan Amerikalı olduğunuz anlaşılıyor. Arkadaşı mısınız? Evet. Nereye gitti? Sanırım Torino'ya. İyi ama polis bir kaza geçirdiğini söylemişti. Duydunuz demek. Kaptan kafasını salladı. Korkunç bir şey. Hayatta kaldığı için çok talihliymiş. Herr McCall'la birlikte gittiler. Kiminle? Sizin gibi bir Amerikalıyla. Aslında Frau March'ın cipine çarparak hayatını kurtaran adam. Kardeşim Anton kaza olduğunda Frau March'ın arabasındaydı. McCall diye içinden tekrarladı Mark. Bu adı nerede duyduğunu düşünüyordu. Eğer sormamda bir sakınca yoksa kim bu McCall? Oğlu Furka geçidinde öldü. Korkunç bir felaket. O da bu otelde kalıyordu. Gerçekten de tuhaf. Kaderin garip bir cilvesi. Ne cilvesi? Ölmeden birkaç gün önce Wasserhorn'daki cesedi bulan genç oydu. Mark birdenbire bu adı hatırladı. Chuck McCall. Paul March'ın cesedini bulan dağcı. Oysa kadın şimdi Chuck McCall'ın öldüğünü söylüyordu. Tümüyle şaşkındı. Kadına sormak istediği sürüyle soru vardı ama zamanı değildi. Gideli yarım saat oldu demiştiniz değil mi? Evet, en azından.